Ayrım 30.
Temyiz tarihi 21.4.1998. Süre tutum dilekçesi. Temyiz eden sanık vekilleri. Sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında verilen karara boyun eğmeyeceğini, açıkça ilan edip ucuz kabadayılık gösterilerine kalkışması, bu davayı ilişkin olarak bazı milletvekillerinin görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz yolundaki anayasamızın 138. maddesinin 3. fıkrasına aykırı hareket etmeleri, özellikle bazı gazetelerin basın kanununun 30. maddesindeki ceza kovuşturmasının başlamasıyla hüküm kesinleşinceye kadar hakim ve mahkemelerin hüküm, karar ve işlemleri hakkında mütalaa yayınlanması yasağına uymak bir yana, sanığın suç sayılan sözlerini de içeren ve mahkeme kararını kınayan ilanlar, makaleler ve söyleşiler yayımlayarak, bu dava vesile edilerek başta adliyemiz ve ordumuz olmak üzere Cumhuriyetimizin en sağlam kurumlarını yıpratmaya, baskı altına almaya, olaylar çıkarmaya çalışmaları karşısında dava dosyası bizzat tarafımdan incelemeye alınmıştır. TCK'nın 312. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre, halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik eden kimse cezalandırılır. Her ülkede sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılıkları olması ve çeşitli gruplar arasında hukuk düzeni içinde mücadele yapılması doğal olmakla birlikte, hiçbir hukuk düzeni bu mücadelenin kin ve düşmanlığa dönüşmesine yol açacak şekilde propaganda yapılmasına izin veremez. Aksi halde bu ülkede kamu düzeninin sağlanmasına olanak kalmayacağından, bütün demokratik ülkelerin ceza yasalarında TCK'nın 312. maddesine benzer hükümlere yer verilmiştir. Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer, 26.4.1998 tarihli Milliyet gazetesinde TCK'nın 312. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak gazeteci Nilgün Cerrahoğlu ile yaptığı söyleşide, bir söz veya yazı halkı kin ve husumete tahrik edecek nitelikte mi değil mi? Bu niteliği taşıyıp taşımadığını belirlemek için değerlendirme yapmaya mecbursunuz. Kanunlar bu niteliği belirlemek amacıyla bazı hükümler koyar. Bu suçlar Fransa ve Almanya'da da var. Kanunda kullanılan ibareler de aynı. Bu suçları ihtas etmeye mecbursunuz. Bu suçları kaldırırsanız toplum içindeki muhtelif gruplar birbirini boğazlamaya başlar. 312. maddedeki suçları ihtas etmek kaçınılmazdır. Dünya ülkelerinde bu suç var demiştir. Söz konusu hükmün anayasaya aykırı olduğunun iddia edilmesi üzerine Anayasa Mahkememiz, 29.1964 gün ve 193/9 sayıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda böyle bir fiilin suç sayılmasını engelleyen herhangi bir hüküm yoktur. Cemiyetin muhtelif sınıflarını, vatandaşlar arasında umumun güvenliği için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete izin verme, huzurun bozulmasını istemek olur. 312. madde ile yurtta güven ve düzenin bozulması engellenmek istenmektedir gerekçesiyle hükmün anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. TCK'nın 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı suça göre daha hafif cezai müeyyide taşıyan, aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı, kanunun suç saydığı fiili övme suçunun düşünce açıklama ve yayma hürriyetine aykırılığı iddiasını, İtalyan Anayasa Mahkemesi 1970 yılında verdiği bir kararla reddetmiştir. Profesör Doktor Doğan Soyaslan, Ceza Hukuk Özel Hükümler, 1996, Cilt 2, sayfa 143. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TCK'nın 312. maddesi uygulanarak bir yıl hapis cezasına mahkum olan M. Mehdi Zana'ya ilişkin ve 25.11.1997 tarihinde açıklanan kararında, söz konusu maddenin uygulanmasıyla ifade özgürlüğün ilgili sözleşmenin 10. maddesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir. Başka bir deyişle, TCK'nın 312. maddesinin düşünceyi ifade hürriyetini kısıtlama getiren bir madde olmadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etmiştir. Bu suçlara ilişkin davalarda, yerel mahkemelerce verilen kararları inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yılların deneyimi ile çağdaş ve demokratik ülkelerdeki yorum ve uygulamalara uygun olarak 10-12.1997 gün, ve 15.582/17.413 sayıyla verdiği ilke niteliğindeki kararında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde, Cumhuriyet'in Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu kavramlarıyla temel ilkelerinin belirlendiği, bu ilkelere göre laik devlet yapısı içinde herkesin özel hayatında inançlarını özgürce yaşaması en doğal hakkı olmakla birlikte, bireylerin devletin yasa ve kurallarını kendi inançlarını uydurmayı istemek ve dayatmak hakkına sahip bulunmadıkları, bunun da ötesinde hiç kimsenin hukuk düzeninden de boyutlu olan kamu düzenine karşıtlığını gerekçe yaparak toplumda gerginlik yaratıcı, insanları birbirlerine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edici söz ve eylemlerde bulunma hakkına sahip olamayacağı, TCK'nın ammenin nizamı aleyhine işlenen cürümler başlığı altında düzenlenen 312. maddesindeki suç tipinde bu tür davranışların yaptırıma bağlandığı, sanık belediye başkanının taşıdığı sıfat itibariyle ve özellikle dini duyguları coşkulu biçimde ateşleyerek kendi alt kültürüne bağlı toplumunu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olacağı tartışmasız bulunan sanığın halkı, laik sistemi savunanlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, hukuka aykırı, kusurlu davranış biçiminin TCK'nın 312. maddesinin 2. fıkrasındaki suçu oluşturacağı belirtilmiştir. Söylenen sözlerin halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik mahiyetinde olup olmadığının tespitinde, bu sözlerin hangi tarihte, hangi mahalde, ne çeşit bir kitle hedef alınarak ve hangi amaçla söylendiği, sanığın kişiliği, eğer sanık bir siyasi parti mensubuysa, o partinin amaçları birlikte değerlendirilerek hükme varılır. Mesela Kurtuluş Savaşımız sırasında milli ordularımızı hedef alarak, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri sözlerinin, Atatürk tarafından söylenmiş olması, bu sözlerin günümüzde ve bölücü eylemler devam ederken PKK liderleri tarafından tekrarlanması, suçun oluşmasını engellemez. Bu genel açıklamalardan sonra olay değerlendirildiğinde, 1. Bayram değildir, seyran değildir. Bayram değildir, seyran değildir ama sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerinden biri olduğu Refah Partisi'nin kapatılması davası Anayasa Mahkememizde karar aşamasına gelmiştir. O Refah Partisi ki Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türkiye'nin şu anda bir şeye karar vermesi lazım. Refah Partisi adil düzeni getirecek, bu kesin şart. Geçiş dönemi yumuşak mı olacak, sert mi olacak, tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? 60 milyon buna karar verecek dediği cihat çağrıları yaptığı, anayasamızın değişmez ilkelerine aykırı biçimde, din ve mezhep esasına dayalı çok hukuklu sistemi savunduğu, milletvekillerinden Şevki Yılmaz'ın, Allah'ın size soracağı soru şöyle, küfür düzeninde İslam devleti olsun diye niçin çalışmadın? Erbakan ve arkadaşları, parti görüntüsü adı altında bu ülkeye İslam'ı getirmek istiyor. Savcı anladı. Savcı kadar biz anlasak bunu meseleyi halledeceğiz. Kim iktidar Müslüman'ın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa ya o cahildir ya başkaları tarafından görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir. Müslüman akıllı olur, karşısındaki düşmanı nasıl yeneceğini göstermez. Kurmay çizer, asker uygular. Bizim görevimiz konuşmak değil, asker olarak ordu içerisindeki planı uygulamaktır dediği. Milletvekillerinden Hasan Hüseyin Ceylan'ın, bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir. Türkiye yıkılacak beyler. Türkiye Cezayir olur mu diyorlar. Orada %81 nasıl olmuşsa, %20 falan değil, %81'lere ulaşacağız. Boşuna uğraşmayın ey emperyalist batının, sömürgeci batının, vahşi batının ve dünya ile beraber olacağız diyerek ırz ve namus düşmanlığı yapan, Müslüman kadının bacakları arasına insan yerine köpek yerleştirecek kadar köpekleşen ve enikleşen, Batı'nın taklitçiliğine soyunmuş sizlere sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın, kırık kalelilerin ellerinde gebereceksiniz. Çözüm isterseniz şeriatçılıktır dediği. Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ahmet Tekdal'ın, parlamenter sistemin hakim olduğu yerlerde, eğer bir millet gerekli şuuru göstermez, hak nizamının tesisi sadedinde gayret sarf etmez ise, kendisini iki bela karşılayacaktır. Bunlardan bir tanesi, bütün minkirler karşısına gelecek, zulüm görecek ve zulmün neticesinde de helak olup gidecektir. Bir diğeri, mükellef olduğu hak nizamının tesisi için çalışmadığından Cenab-ı Hakk'a hesabını veremeyecektir dediği, şeriat isteriz çığlıklarıyla Sivas'ta 33 vatandaşımızı yakan kişilerin avukatlığına talip olup şeriatçı kesime mesajlar vermeye çalışan Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Şevket Kazan'ın Adalet Bakanı olduktan sonra, İslami kanlı terör örgütlerinin posterleri altında, laik dünya görüşüne sahip vatandaşlarımıza şeriat enjekte edeceğini söylediği için tutuklanan, partisinin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı cezaevinde özel şekilde ziyaret ederek bu çeşit eylemlere arka çıktığı görüntüsünü yarattığı, milletvekillerinden İbrahim Halil Çelik'in Refah Partisi iktidarında İmam Hatip okullarını kapatmaya kalkarsanız kan dökülür, Cezayir'den beter olur. Ben kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek, fıstık gibi olacak. Ordu 3500 PKK'lı ile baş edemedi. 6 milyon İslamcı ile nasıl baş edecek? Ben sapına kadar şeriatçıyım, şeriatın gelmesini istiyorum dediği, Refah Partisi Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin bu düzen değişmeli, bekledik, biraz daha bekleyeceğiz. Gün ola, harman ola. Müslümanlar, içinizdeki hırsı, kini, nefreti eksik etmesin dediği de göz önünde tutularak, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp yerine şeriat düzeni kurmaya ve ülkemizde iç harp ortamı yaratmaya çalıştığı için Refah Partisi hakkında başsavcılığımızca kapatma davası açılmıştır. Nitekim olaydan kısa bir süre sonra da 16.1.1998 tarihinde Refah Partisi laik cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin tespit edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nce temelli kapatılmıştır. Anılan kapatma kararından kısa bir süre önce 6.12.1997 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan sanık, Kürt ve Arap kökenli yurttaşlarımızın çoğunlukta olduğu, pek çok kanlı eylemi gerçekleştiren yasa dışı Hizbullah örgütünün, ülkemizde din temeline dayalı bir devlet düzeni kurulması amacıyla faaliyet gösteren şeyhlerin ve tarikat liderlerinin en fazla etkili olduğu, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yabancı ülkelerin kışkırtmasıyla devletimize karşı silahlı isyanlara katılmış kişilerin bulunduğu bir yörede, açık hava toplantısı düzenletip kürsüye çıkarak binlerce kişiye karşı, minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler askerimiz, bir şey bizi sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş, Anadolu'nun tapusu Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, İmanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan şey, şu anda Siirtli hemşehrilerimin içinde bulunduğu bu inanç birliğidir. Bu ülkeyi yanlış zihniyetlere mahkum edenlere karşı biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Atalarımız ne güzel söylemiş, ağaca yaslanma çürür yıkılır, desteksiz kalırsın. Kula yaslanma fanidir, ölür kılavuzsuz kalırsın. Allah'a yaslan ki ayakta kalasın. İşte bu noktadan hareketle konuşuyorum, bu anlayıştan hareketle konuşuyorum. Göğsümü gere gere söylüyorum, benim referansım İslam'dır. İnancımı rahatlıkla konuşamayacaksam, söyleyemeyeceksem, bu şehitler ülkesi Türkiye'de benim ne işim var? Kardeşlerim diyor ki, bu ezanlar susmayacak. Bundan endişeniz mi var? İstiklal Marşımızın içinde ne yazıyor? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor. İstiklal Marşı'nın içinde böyle yazacak, ezanı susturacaklar, susturamazlar. Yanardağ oluruz, yıldırım oluruz, ezan susturanların karşısında patlarız. İşin lamı cimi yok, bunun için varız. İstiklal Marşı bizim manifestomuzdur. Orada ne diyor? Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Dikkat edin orada, hakkıdır kula tapan milletimin istiklal demiyor. Üniversitedeki bacıma başındaki başörtüyü çıkarmadıkça okuyamayacaksın deniyorsa, bu ülkede zulüm vardır. Böyle devam etmeyecek. Eninde sonunda hak tecelli edecek. Biz dinle beraber olmaya mecbur muyuz? Evet, mecburuz. Son cümle Üstad Necip Fazıl'dan. Mihraptan ilahi kelam geliyor yere düşmüş. Selam geliyor, ne para, ne pul, ne makam, ne mevki. Savulun kalplere adil düzen geliyor demiştir. Sözler etkisini göstermiş ve tekbir sesleri ortalığı kaplamıştır. Niteliği ve amaçları yukarıda açıklanan Refah Partisi'nde politika yapmayı içine sindirebilmiş, benim için demokrasi amaç değil araçtır diyerek makyavelist kişiliğini açıkça ortaya koyduğu bilinen sanığın bu sözleri söylemekteki amacı bellidir. Refah Partisi kapatılırsa aynı amaçları gerçekleştirmeye çalışacak yeni bir parti kurulacağını bilmekte ve o partiye lider olmak istemektedir. Anayasamızın 4. ve 2. maddeleri gereğince laikliği de içeren cumhuriyetimizin temel niteliklerini değil değiştirmek, değiştirilmesinin teklif edilmesi dahi mümkün değildir. Ülkemizde şeriatçıların emelleri ancak kanla ve iç harp çıkararak gerçekleştirilebilir. Sanık silahlı eylem çağrıştıran bu sözleriyle Sevr'i hortlatmaya çalışan ve bu nedenle ülkemizde hem bölücü parti ve kişileri hem de siyasal İslamcı parti ve kişileri destekleyen paralı ve çok etkili dış güçlere, ayrıca içimizdeki siyasal İslamcılara sizin aradığınız adam benim imajını vermeye çalışmaktadır. Esasen Sanık bu imajı uzun yıllardır vermeye çalışmaktadır. Sanık Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorlar. Soru: örneğin Kürtler biz ayrı yaşamak istiyoruz diyebilirler. Erdoğan: bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir. Soru: bağımsızlık isterlerse, tamamen ayrılmak isterlerse? Erdoğan: bu toprak üzerinde böyle bir bağımsız yapıyı kurma kudreti varsa kurar. Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Mayıs 1998. Sanık bunlarla da yetinmemiş. 70 yıllık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti katı bir üniter anlayışa sahip olmuştur diye bilmiştir. Metin Sever, Cem Dizdar, 2. Cumhuriyet Tartışmaları. Sanık bu sözleri söylediğinde Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'dır. Belediye Başkanı olduktan sonra Ümraniye Merkezi'nin açılışında "Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor. Bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek. Sen bunun önüne geçemezsin ki." Bu ülkenin %99'u Müslüman. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olunca ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Ben Müslümanım diyenin aynı zamanda laikim demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanlığın yaratıcısı Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir demek koskoca bir yalan. Sandığa giderken egemenlik milletindir. Ama maddede ve manada egemenlik Allah'ındır. Bunu iyi kavramaya mecburuz. Çözüm ortada. 1,5 milyarlık İslam alemi, Müslüman Türk milletinin ayağa kalkmasını bekliyor. Kalkacağız. Onun ışıkları gözüküyor. Bu kıyam başlayacak demiştir. Milliyet gazetesi yazarı Nilgün Cerrahoğlu'na verdiği ve 14.7.1996 tarihinde bu gazetede yayımlanan mülakatında, "Demokrasi amaç mı, araç mı? Ha burada bizim kesin bir ayrılığımız var. Biz diyoruz ki demokrasi amaç değil araçtır. Refah din değildir. Eşittir İslam değildir. Ama referansımız İslam'dır. Referansımıza ters hiçbir şey yapmak ve yaşamak istemiyoruz." demiş Cerrahoğlu. "Referansınıza ters kanunlar kalkacak mı?" diye sorduğunda, "Tabii, kanunları da insanlar yapıyor." demiştir. Ülkemizde olup bitenlerin bilincinde olup da Sanık'ın savunmasını samimi bulmak mümkün değildir. Ne demişti Ziya Paşa? "Hiç ummadığın keşfeder esrarı derunun. Sen herkesi kör, alimi sersem mi sanırsın?" Burada Atatürk'ün bir özdeyişine değinmeden geçemeyeceğiz. Türk milletinin içtimai nizamını ihlale müteveccih didinmeler boğulmaya mahkumdur. Türk milleti kendisinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen müfsit, sefil, vatansız ve milliyetsiz sebeküm ağızların hezeyanlarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve onlara müsamaha gösterecek bir heyet değildir. Devlet hayatımızın din kurallarını esas alarak düzenlemesini isteyenler, başka bir anlatımla şeriatçılar, asırlar boyunca hep aynı taktiği uygulamışlardır. Kabakçı Mustafa'ların, Derviş Vahdeti'lerin, Şeyh Said'lerin, Said-i Nursi'lerin dava arkadaşları olduklarını gizleyebilmek için din alimlerince hoş karşılanmamasına rağmen yabancı ressamlara resmini yaptıran, medreselerde Yunan klasiklerini okutturan, şer-i hukuk yerine örf-i hukuku olabildiğince uygulatmaya çalışan, devrine göre en çağdaş ve layık kişi olarak kabul edilebilecek Fatih Sultan Mehmet'i, hatta Kanuni Sultan Süleyman'ı, mehter müziğinin en güzel örneklerini yaratmış ve Atatürk'ün en çok hayranlık duyduğu hocası Ahmet Muhtar Paşa'yı, sağlığında kan kusturdukları mecelleyi hazırlayan Cevdet Paşa'yı ve daha nice değerli devlet adamımızı ve bilginlerimizi kendi yandaşları gibi göstermeye çalışmışlar. Devlet organlarımıza sızmayı başaramadıkları zamanlarda din elden gidiyor yaygarasını koparmışlar. Devlet organlarında etkili duruma geçme olasılığı belirince de dinsel özgürlükleri savunan, her düşünceye saygılı kişiler gibi görünmeye çalışmışlar. Ama hangi kişiliğe bürünürlerse bürünsünler, daima ülkemizi parçalamak isteyen etkili dış güçlerle işbirliği yapmışlardır. Şeriatçıları en iyi değerlendiren yine Büyük Atatürk olmuştur. Şöyle diyor Nutuk'ta: "Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları parti muhafazakar adı altında ortaya çıkmış olsaydı belki bir anlamı olurdu. Fakat bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını iddiaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti, dini düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak, yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti, yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dini bağnazlığı coşturarak milleti cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? 2. Sanık savunmalarında Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 15-2-1994 gün ve 569 sayılı kararıyla öğretmenlere ve orta dereceli okul öğrencilerine tavsiye edilen Türk ve Türklük adlı kitabında yer alan Ziya Gökalp'e ait bir şiiri okumanın suç oluşturmayacağını ileri sürmektedir. Adı geçen kitapta yer alan söz konusu şiir aynen şöyledir. Roman Diyojen: Yaktırayım Kur'an'ı, yıktırayım Kabe'yi, şarka gelen görmesin minareli kubbeyi. Alparslan: Minareler süngü, kubbeler miğfer, cami kışlamızdır, müminler asker. Balkan Harbi sırasında yazılmış bu şiirin son kısmı, siyasi mahiyetteki bir açık hava toplantısında binlerce kişiye karşı niçin okunur? Sanırsınız ki Türkiye'yi küffar ordusu işgal etmiş. Kabe'yi minarelerimizi yıktıran, Kur'an'ı yaktıran, ezanı susturmaya kalkışan kişiler mi var ülkemizde? Halkımızın neredeyse tamamının Müslüman olduğu bu ülkede, laik düzen taraftarlarından ve o düzeni korumaya çalışan anayasal kurumlarımızdan başka kimler için minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışla, müminler asker haline getirilecek? Anadolu Müslümanlığının başlangıç tarihini 1071 olarak kabul edelim. Bu tarihten 1923 yılına kadar geçen süre tam 852 yıldır. Bu kadar yıl içinde Anadolu'da 12 bin cami inşa edilmiştir. Evet, koskoca Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının yaptırdıkları cami sayısı 12 bindir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yüklü bir borç, harabe haline gelmiş bir ülke ve genç nüfustan yoksun, savaşa savaşa bitkin düşmüş bir halk kalmıştır. Bu tür olumsuzluklarla işe başlayan Cumhuriyet hükümetleri zamanında 73 yılda 72 bin cami yapılmıştır. Kur'an'da ilk emir olarak oku denilmektedir. Kur'an, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde hattatlar tarafından elle yazılıyordu. Hattat sayısının azlığı, elle Kur'an yazmanın zahmetli ve uzun zamana mal olması nedenleriyle, elde bulunan Kur'an sayısı çok sınırlıydı. Bu nedenle, Kur'an-ı Kerim sıradan insanların edinemeyeceği kadar pahalıydı. Anadolu'da yaşayan geniş halk yığınlarının ona elini bile sürmesi neredeyse olanaksızdı. Şeriatçılar, Kur'an'ın matbaada basılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Şeriatçıların bu direnişi 19. yüzyılın ikinci yarısına, hatta fiilen Cumhuriyet'e kadar sürmüştür. Cumhuriyet'in getirdiği aydınlanma sayesinde Anadolu insanı Kur'an-ı Kerim'i tanımak olanağına kavuşmuştur. Şakir Keçeli, Şeriat Nedir? Demokrasiyle Bağdaşır mı? 1997, sayfa 31. Ziya Gökalp, hukuki Türkçülüğün gayesi Türkiye'de asri bir hukuk vücuda getirmektir. Bu asrın milletleri arasına geçebilmek için en esaslı şart, milli hukukun bütün şubelerini teokrasi ve klerikalizm bakiyelerinden büsbütün kurtarmaktır. Türk milliyetçilik duygusunun egemen olduğu bir ülkeyi, ancak milliyetçilik hissini içlerinde duyanlar yönetebilirler. Eski Türkler hem demokrat hem de feminist idiler. Zaten demokrat olan toplumlar genellikle feminist olurlar. Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda Hakan ve solda Hatun oturdukları bir sırada ikisinin birden huzuruna çıkardı. Şölenlerde, kekaşlarda, kurultaylarda, tapınmalarda ve dinsel törenlerde, savaş ve barış toplantılarında Hatun da kesinlikle Hakan ile birlikte bulunurdu.